11. Bölüm Düello Kulübü. Pazar sabahı Harry uyandığında yatakhane kış güneşiyle aydınlanmıştı. Kolu da yeniden kemiklenmişti. Biraz sertti ama olsun. Hemen yerinde doğruldu ve Colin'in yatağına baktı. Ama yatak yüksek perdelerle gözden uzak tutulmuştu. Madame Pomfrey elinde bir kahvaltı tepsisi telaşla geldi. Harry'nin kollarıyla parmaklarını büküp uzatmaya koyuldu. ''Her şey yerli yerinde.'' dedi Harry sol eliyle acemi acemi yulaf lapası yerken. ''Kahvaltın bitince gidebilirsin.'' Harry mümkün olan hızla giyinip Gryffindor kulesine, Ron ve Hermione'ye, Colin ve Dobby'ye anlatmaya koştu. Ama orada değillerdi. Harry çıkıp onları aramaya başladı. Hem nereye gittiklerini merak ediyordu, hem de kemiklerinin yerine gelip gelmediğiyle ilgilenmediler diye birazcık gücenmişti. Kitaplığın önünden geçerken Percy Weasley dışarı çıktı. Geçen sefer karşılaştıklarından çok daha keyifli görünüyordu.
''Ha selam Harry.'' dedi. ''Dün mükemmel uçtun. Gerçekten mükemmel. Gryffindor biraz önce okul kupası liderliğinde öne geçti. 50 puan kazandın.''
''Ron ya da Hermione'yi görmedin değil mi?'' dedi Harry.
''Hayır görmedim.'' dedi Percy. Gülümsemesi soldu. ''Umarım Ron bir başka kızlar tuvaletinde değildir.''
Harry zoraki güldü. Percy'nin gözden kaybolmasını izledi ve sonra dosdoğru Mızmız Myrtle'ın tuvaletine gitti. Ron ve Hermione'nin gene orada olmaları için bir neden göremiyordu. Ama çevrede Filch ya da herhangi bir sınıf başkanı var mı diye kontrol ettikten sonra kapıyı açtı. Kilitli bir tuvaletten seslerin geldiğini duydu. Kapıyı arkasından kapatarak ''Benim.'' dedi. Tuvaletten önce bir tangırtı, sonra bir şapırtı ve kesik bir soluma duyuldu. Hermione'nin gözünün anahtar deliğinden baktığını gördü.
''Harry!'' dedi. ''Bizi öyle korkuttun ki. Gel içeri. Kolun nasıl?''
''İyi.'' dedi Harry tuvalete sığışarak. Klozetin üstüne eski bir kazan oturtulmuştu. Kapağın altından gelen çatırtıdan ateş yaktıklarını anladı. Portatif, suya dayanıklı ateşler yaratmak Hermione'nin bir özelliğiydi.
''Seninle buluşmaya gelecektik ama çok özlü iksire başlamaya karar verdik.''
diye açıkladı Ron, Harry kapıyı güç bela yeniden kapatırken.
''Onu saklamak için en emin yerin burası olduğunu düşündük.''
Harry onlara Colin olayını anlatmaya çalıştı ama Hermione sözünü kesti.
''Biliyoruz. Profesör McGonagall bu sabah Profesör Flitwick'e söylerken duyduk. İşte bunun için işe başlasak iyi olur.'' dedik.
Ron hırlarcasına
''Malfoy'dan ne kadar erken itiraf kopartırsak o kadar iyi.''
dedi.
''Ne düşünüyorum biliyor musun? Quidditch maçından sonra öyle sinirlendi ki hıncını Colin'den aldı.''
Harry, çoban değneği demetlerini koparıp koparıp iksirin içine atan Hermione'yi gözleyerek
''Bir şey daha var.'' dedi. ''Dobby gece yarısı beni ziyarete geldi.''
Ron ve Hermione hayret içinde başlarını kaldırıp ona baktılar. Harry onlara Dobby'nin kendini anlattığı ya da anlatmadığı her şeyi anlattı. Ron ve Hermione ağızları açık dinlediler. Hermione,
''Sırlar Odası önceden de açılmış mı?''
diye sordu. Ron, zafer kazanmış birinin edasıyla
''Şimdi oldu!''
dedi.
''Lucius Malfoy burada okuldayken odayı açmış olmalı.'' ''Demek şimdi de bizim sevgili Draco'ya bu işin nasıl yapılacağını anlattı. Keşke Dobby sana orada ne tür bir canavar olduğunu söyleseydi. Sinsi sinsi okulda dolaşırken nasıl olup da birinin onun farkına varmadığını bilmek istiyorum.''
Hermione kazanın dibine sülükleri bırakarak
''Belki de kendini görünmez hale getirebiliyordur.''
dedi.
''Ya da kılığını değiştiriyordur. Kendine bir zırh ya da başka bir şey süsü veriyordur. Bu kalemin gulyabaniler hakkında bir şeyler okumuştum.''
Ron, sürüklerin üstüne ölü zar kanatlılardan koyarken
''Sen gereğinden fazla okuyorsun Hermione.''
dedi. Boş zar kanatlı torbasını buruşturarak dönüp Harry'e baktı.
''Demek Dobby trene girmemizi engelledi ve kolunu kırdı.''
Başını salladı.
''Biliyor musun ne diyeceğim Harry? Eğer hayatını kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmezse seni öldürecek.''
Colin Creevy'nin saldırıya uğradığı ve hastane kanadında ölü gibi yattığı haberi pazartesi sabahı bütün okula yayılmıştı. Hava birden söylentiler
ve kuşkularla yoğunlaştı. Birinci sınıflar şimdi şatoda, sanki tek başlarına bir yere giderlerse saldırıya uğramaktan korkuyorlarmış gibi, birbirlerinin dibinden ayrılmadan gruplar halinde dolaşıyorlardı. Muska dersinde Colin Creevy'nin yanında duran Ginny Weasley perişan olmuştu. Harry ise Fred ve George'un onu neşelendirmek için yanlış bir yöntem izlediklerini düşünüyordu. Sırayla ya kürklere ya çıbanlara bürünüyorlar, heykellerin arkasından onun önüne atlıyorlardı. Ancak hiddetten saralı gibi titreyen Percy onlara Mrs. Weasley'e yazıp Ginny'nin kabus gördüğünü bildireceğini söyleyince durdular. Bu arada öğretmenlerden habersiz okulda hararetli bir tılsım, muska ve koruyucu malzeme ticareti alıp yürümüştü. Neville Longbottom, berbat kokan büyük bir yeşil soğan, ucu sivri mor bir kristal ve kokmuş bir sukeleri kuyruğu aldıktan sonra diğer Gryffindorlu çocuklar ona tehlikede olmadığından söz ettiler. Saf kandı ve saldırıya uğrama ihtimali çok zayıftı. Neville, "Önce Filch'e hedef aldılar," dedi, tombul yüzü korku içinde. "Ve herkes biliyor ki ben de neredeyse bir koftiyim." Aralık ayının ikinci haftasında Profesör McGonagall her zaman olduğu gibi dolaşıp Noel'de okulda kalacak olanların isimlerini topladı. Harry, Ron ve Hermione listeyi imzaladılar. Malfoy'un kaldığını duymuşlardı. Bu da onlara çok kuşkulu görünüyordu. Tatil, çok özlü iksiri deneyip Malfoy'dan bir itiraf almaya çalışmak için en uygun dönemdi. Ne yazık ki iksir henüz yarı yarıya bitmişti. Hala çift boynuzlu atın boynuzuyla kanguru derisine ihtiyaçları vardı. Ve bunları alabilecekleri tek yerde Snape'in özel stoklarıydı. Harry şahsen odasını soyarken Snape tarafından yakalanmaktansa Slytherin'in efsanevi canavarıyla karşı karşıya gelmeyi yeğleyeceğini hissediyordu. Perşembe öğleden sonrasının 2 saatlik iksir dersi gittikçe yaklaşırken Hermione onları kamçılamak istercesine
"İhtiyacımız olan şey," dedi, "bir an dikkati dağıtmak. O sırada içimizden biri Snape'in odasına girer ve bize ne gerekiyorsa alır."
Harry ve Ron endişe içinde ona baktılar. Hermione çok normal bir şey söylüyormuş gibi
"Aslında hırsızlığı ben yapsam daha iyi olacak sanırım," diye devam etti. "Siz ikiniz başınızı bir kere daha belaya sokarsanız okuldan atılırsınız. Oysa benim sicilim temiz. Yani sizin yapmanız gereken tek şey Snape'i 5 dakika kadar meşgul edecek bir karmaşa yaratmak."
Harry dermansız dermansız gülümsedi. Snape'in iksir dersinde kasıtlı olarak karmaşa yaratmak, uyuyan bir ejderhanın gözüne parmak sokmak kadar güvenliydi. İksir dersleri büyük zindanlardan birinde yapılıyordu. Perşembe gününün dersi de her zamanki gibi devam ediyordu. Tahta sıralar arasında buharlar yükselen 20 kazan duruyordu. Hepsinin üstünde pirinç teraziler ve malzeme kavanozları vardı. Snape dumanların arasında dolaşıyor, Slytherinlerin takdir dolu alaylı sıratışları arasında Gryffindorların yaptıkları işi huysuz huysuz eleştiriyordu. Snape'in gözde öğrencisi Draco Malfoy, Ron ve Harry'e kirpi balığı gözleri atıp duruyordu. Karşılık verirlerse, "Bu haksızlık ama," demeye fırsat bulamadan cezalandırılacaklarını biliyorlardı. Harry'nin şişme solüsyonu pek bir cıvık olmuştu. Ama aklında daha önemli şeyler vardı. Hermione'nin işaretini bekliyordu. Bu yüzden de Snape yanında durup sulu iksirine burun kıvırırken onu dinlemedi bile. Snape dönüp de Neville'a zorbalık etmeye gidince Hermione Harry ile göz göze geldi ve başını salladı. Harry hızla kazanın altına doğru eğildi. Fred'in flibuster maytaplarından birini cebinden çıkardı ve asasıyla çabucak dürttü. Maytap vızıldayıp fışırdamaya koyuldu. Birkaç saniyesi olduğunu bilen Harry doğruldu, nişan aldı ve onu havaya fırlattı. Maytap tam hedefe vurup Goyle'un kazanına düştü. Goyle'un iksiri patladı, yağmur gibi bütün sınıfın üstüne yağdı. Üstüne şişme solüsyonu yağanlar çığlık attı. İksirin bir kısmı cepheden Malfoy'un suratına çarptı, burnu balon gibi şişmeye başladı. Goyle, elleri yemek tabağı büyüklüğünü almış gözlerinin üstünde, sendeleyerek dolaşıyordu. Snape ise sınıfı sakinleştirip ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu kargaşa sırasında Harry, Hermione'nin sessizce kapıdan çıktığını gördü.
"Susun! Susun!"
diye kükredi Snape. Yüzüne iksir gelenler şişindirme sıvısı için buraya gelsin. Bunu kimin yaptığını bulunca...
Harry, Malfoy'un küçük bir kabın kadar büyümüş burnunun ağırlığı altında başı yere eğik koşmasını gözlerken gülmemek için kendini zor tuttu. Sınıfın yarısı Snape'in masasına hücum etmişti. Kiminin kolları sopa gibi şişmişti, aşağı çekiyordu. Ötekiler dev gibi dudakları yüzünden konuşamıyordu. Harry, cübbesinin önü şişmiş Hermione'nin zindandan içeri süzülüp girdiğini gördü. Herkes bir doz panzehir aldıktan ve çeşitli şişikler indikten sonra Snape, Goyle'un kazanına gitti. Kepçeyi daldırıp maytabın eğri büğrü, kara kalıntılarını çıkardı. Ani bir sessizlik oldu. Snape,
''Eğer bunu kimin attığını öğrenirsem'' diye fısıldadı. ''Onun atılmasını kesinlikle sağlayacağım.''
Harry yüzüne şaşkın olduğunu umut ettiği bir ifade verdi. Snape dosdoğru ona bakıyordu. 10 dakika sonra çalan zil Harry'i ancak bu kadar memnun edebilirdi. Hızlı hızlı Mızmız Myrtle'ın tuvaletine giderlerken Harry, Ron ve Hermione'ye ''Benim yaptığımı biliyor.'' dedi. ''Bunu anladım.'' Hermione yeni malzemeleri kazana atıp hummayla karıştırmaya başladı. Sevinçle ''15 günde hazır olur.'' dedi. Ron güvence verircesine ''Snape sen olduğunu kanıtlayamaz.'' dedi Harry'ye. ''Ne yapabilir ki?'' İksir köpüklenir ve kabarcıklar oluştururken Harry ''Snape'i tanıdığım kadarıyla'' dedi. ''Pis bir şey.'' Bir hafta sonra Harry, Ron ve Hermione tam giriş salonundan geçiyorlardı ki duyuru tahtası çevresinde toplanmış küçük bir insan kümesi gördüler. Az önce yinelenmiş bir parşömeni okuyorlardı. Seamus Finnegan ve Dean Thomas heyecan içinde onları yanlarına çağırdılar. Seamus,
''Bir duello kulübü kurmuşlar.''
dedi.
''İlk toplantı bu gece. Doğrusu duello dersine bir itirazım olmaz. Bugünlerden birinde işe yarayabilir.''
''Ne? Sence Slytherin'in canavarı duello edebilir mi?'' diye sordu Ron. Ama o da duyuruyu ilgiyle okudu. Yemeğe giderlerken Harry ve Hermione'ye ''Yararlı olabilir.'' dedi. ''Gidelim mi?'' Harry ve Hermione gitmeye dünden razıydılar. Böylece o akşam saat 8'de hepsi bir telaş büyük salona döndü. Uzun yemek masaları ortadan kalkmıştı. Duvarlardan birinin önüne yukarıda uçan binlerce mumla aydınlatılan altın bir sahne konmuştu. Tavan bir kez daha kadife siyahlığındaydı ve okulun büyük kısmı onun altında toplanmış gibiydi. Hepsi ellerinde asalarını taşıyor ve heyecanlı görünüyorlardı. Gevezelik eden kalabalığa sokulurlarken Hermione,
''Bize kim ders verecek merak ediyorum.'' dedi. ''Birisi bana Flitwick'in gençliğinde duello şampiyonu olduğunu söylemişti. Belki de odur.''
''Şey olmasın da.'' diye söze başladı Harry. Ama sözünü bir iniltiyle noktaladı. Koyu erik rengi bir cübbe içinde göz kamaştırıcı görünen Gilderoy Lockhart sahneye çıkıyordu. Yanındaki ise her zamanki gibi kara bir cübbe giymiş olan Snape'den başkası değildi. Lockhart sussunlar diye kolunu salladı ve
''Buraya toplanın.'' diye seslendi. ''Toplanın. Herkes beni görebiliyor mu? Hepiniz beni duyabiliyor musunuz? Mükemmel. Şimdi Profesör Dumbledore bana bu küçük duello kulübünü başlatma izni verdi ki kendinizi savunmanız gerekecek durumlar için sizi eğiteyim. Ben de pek çok vesileyle bunu yaptım. Tam ayrıntılar için basılı eserlerime bakın. Size asistanım Profesör Snape'i takdim edeyim.''
dedi Lockhart koca bir tebessümle.
''Bana kendisinin de duellodan birazcık anladığını söyledi ve başlamadan önce kısa bir gösteri yapmamıza sportmence razı geldi. Şimdi siz gençlerin üzülmenizi istemiyorum. Onunla işim bittiği vakit İksir hocanız gene burada olacak. Hiç korkmayın.''
Ron Harry'nin kulağına
''Birbirlerinin işini bitirseler iyi olmaz mı?''
diye fısıldadı. Snape'in üst dudağı kıvrılmıştı. Harry, Lockhart'ın neden hala gülmekte olduğunu merak etti. Eğer Snape ona böyle bakıyor olsaydı, Harry şu an ters yönde koşabildiği kadar hızla kaçıyor olurdu. Lockhart ve Snape birbirlerine döndüler ve reverans yaptılar. Hiç değilse Lockhart yaptı. Hem de ellerini kıvırıp durarak. Snape ise başını öfkeyle şöyle bir sallamakla yetindi. Sonra asalarını tıpkı kılıç gibi kaldırıp önlerinde tuttular. Lockhart sessiz kalabalığa
''Gördüğünüz gibi''
dedi.
''Asalarımızı kabul edilmiş dövüş pozisyonunda tutuyoruz. Üçe kadar sayınca ilk büyülerimizi yapacağız. Tabii ikimiz de öldürmeyi amaçlamayacağız.''
Snape'in dişlerini göstermesini gözleyen Harry, ''Ben olsam bu konuda bahse girmezdim.'' diye mırıldandı.
''Bir, iki, üç.''
İkisi de asalarını havaya ve omuzlarından arkaya salladılar. Snape,
''Expelliarmus!''
diye bağırdı. Göz kamaştırıcı bir kırmızı ışık patladı ve Lockhart havaya fırladı. Geriye doğru uçarak sahneden uzaklaştı. Duvara çarptı ve kayarak yere yayılıp kaldı. Malfoy ve bazı Slytherinler sevinç çığlıkları attılar. Hermione parmaklarının ucunda kalkmıştı.
''Sizce iyi midir?''
diye sordu parmaklarının arasından incelmiş bir sesle.
''Kime ne?''
dedi Harry ve Ron bir ağızdan. Lockhart sendeleyerek ayağa kalkıyordu. Şapkası düşmüş, dalgalı saçları havaya dikilmişti. Platforma doğru yıkılacakmış gibi yürürken
''İşte böyle''
dedi.
''Bu bir silahsız bırakma büyüsüydü. Gördüğünüz gibi asamı kaybettim. Ah, teşekkür ederim Miss Brown. Evet, onlara bunu göstermek harika bir fikir Profesör Snape. Ama müsaadenizle şunu söyleyeyim ki, ne yapacağınız pek aşikardı. Eğer sizi durdurmak isteseydim, bu fazlasıyla kolay olacaktı. Ne var ki, bunu izlemelerinin öğretici olacağını düşündüm.''
Snape'in yüzünde canice bir ifade vardı. Herhalde Lockhart da bunu fark etti ki,
''Gösteri yeter.''
dedi.
''Şimdi aranıza geleceğim ve hepinizi ikişer ikişer ayıracağım. Profesör Snape, bana yardım etmek isterseniz.''
Kalabalığın arasında dolaşıp insanları eşleştirdiler. Lockhart, Neville'la Justin Finch Fletchley'i eşleştirdi. Ama Snape, Harry ile Ron'un yanına ondan önce varmıştı.
''Rüya takımını ayırma vakti geldi sanırım.''
dedi küçümseyen bir gülüşle.
''Weasley, sen Finnegan'la eş ol. Potter.''
Harry otomatik olarak Hermione'ye doğru yürümüştü.
''Sanmıyorum.''
dedi Snape soğuk soğuk gülümseyerek.
''Mr. Malfoy, buraya gelir misiniz? Bakalım meşhur Harry Potter'ın hakkından gelebilecek misiniz? Ve siz Miss Granger, siz de Miss Bulstrode'la eşleşebilirsiniz.''
Malfoy, yılışık yılışık sırıtarak cakalı bir yürüyüşle geldi. Onun arkasından Harry'e bir zamanlar cadalozlarla tatillerde gördüğü bir resmi hatırlatan Slytherin'li bir kız yürüyordu. İriydi, tıknazdı, koca çenesi saldırgan bir şekilde ileri uzanmıştı. Hermione ona mecalsiz bir gülüşle baktı. ''Kız bana mısın?'' demedi. Yeniden platforma çıkmış olan Lockhart,
''Yüzünüzü eşinize dönün''
diye seslendi.
''Ve reverans yapın.''
Harry ve Malfoy gözlerini birbirlerinden ayırmayarak başlarını hafifçe eğdiler.
''Asalar hazır.''
diye haykırdı Lockhart.
''Üçe kadar sayınca rakibinizi silahsız bırakmak için büyü yapın. Sadece silahsız bırakmak için. Kaza olsun istemeyiz. Bir, iki, üç.''
Harry asasını omzunun üstünden savurdu. Ama Malfoy daha ikide başlamıştı. Büyüsü Harry'e öyle hızla çarptı ki Harry kendini tavayla kafasına vurulmuş gibi hissetti. Sendeledi. Ama her şey yerli yerinde gibiydi. Ve daha fazla vakit kaybetmeden asasını Malfoy'a doğru tutup bağırdı.
''Recto Sempra!''
Gümüş bir ışık Malfoy'un karnına çarptı. Malfoy hırıldayarak iki büklüm oldu. Malfoy dizlerinin üstüne çökerken Lockhart itişip kakışan kalabalığın üstünden
''Sadece silahsız bırakın dedim!''
diye dehşet içinde bağırdı. Harry Malfoy'a bir gıdıklama büyüsü yapmıştı. O da gülmesini kesemiyordu bir türlü. Harry geriye çekildi. İçinde sanki o yerde yatarken Malfoy'u büyülemek sportmence olmazmış gibisinden belli belirsiz bir duygu vardı.
Hataydı tabii. Malfoy soluk almaya çalışarak asasını Harry'nin dizlerine tuttu. Soluğu kesilerek "Tartaglegra!" diye bağırdı. Bir saniye sonra Harry'nin bacakları onun kontrolü dışında bir tür step yaparak dans etmeye koyuldular.
"Durun, durun!"
diye bağırdı Lockhart. Ama Snape idareyi ele aldı.
"Finite incantatum!"
diye bağırdı. Harry'nin ayakları dans etmeyi bıraktı. Malfoy gülmeyi kesti. Kafalarını kaldırıp bakabildiler. Sahnenin üzerinde yeşilimsi bir duman asılıydı. Hem Neville hem de Justin soluk soluğa yerde yatıyorlardı. Ron, yüzü kül rengine dönmüş Seamus'ı tutuyor, kırık asası ne yaptıysa onun için özür diliyordu. Ama Hermione ile Millicent Bulstrode hala hareket halindeydi. Millicent, Hermione'yi kafa kola almıştı. Hermione acıyla inliyordu. Her ikisinin asası da unutulmuş halde yerde duruyordu. Harry ileri atlayıp Millicent'ı geriye çekti. Hiç kolay olmadı. Kız Harry'den çok iriydi. Lockhart kalabalığın arasında kayar gibi ilerleyip duelloların sonuçlarına bakarak
"Vay vay!"
dedi.
"Kalk ayağa Macmillan. Dikkat edin Miss Fawcett. Parmağınla iyice sık. Birazdan kanaması geçer. Boot."
Salonun ortasında telaş içinde durarak
"Ben en iyisi size dostça olmayan büyüleri nasıl engelleyeceğinizi öğreteyim."
dedi. Kara gözleri parlayan Snape'e baktı. Sonra da hemen gözlerini kaçırdı.
"Gönüllü bir çift alalım. Longbottom ve Finch Fletchley. Ne dersiniz?"
Büyük ve kötü kalpli bir yarasa gibi uçarcasına gelen Snape
"Kötü bir fikir, Profesör Lockhart."
dedi.
"Longbottom en basit büyülerde bile felakete yol açar. Finch Fletchley'den kalanları bir kibrit kutusu içinde hastane kanadına göndeririz."
Neville'ın yuvarlak pembe yüzü daha da pembeleşti. Snape çarpık bir gülümseyişle
"Malfoy'la Potter'a ne dersiniz?"
diye sordu.
"Harika fikir,"
dedi Lockhart. Harry ve Malfoy'a salonun ortasına gelsinler diye işaret etti. Kalabalık da onlara yer açmak için geri çekildi.
"Şimdi Harry,"
dedi Lockhart.
"Draco asasını sana doğrulttuğunda şöyle yapacaksın."
Kendi asasını kaldırdı, karmaşık bir solucan gibi bükme numarası denedi, asayı düşürdü. Hemen yerden alıp
"Hey, asam biraz fazla heyecanlanmış."
deyince Snape pis pis güldü. Snape, Malfoy'un yanına geldi, eğildi ve kulağına bir şeyler söyledi. Malfoy da pis pis güldü. Harry kaygıyla Lockhart'a bakarak "Profesör," dedi. "O engellemeyi bana gene gösterir misiniz?" "Korktun mu?" diye mırıldandı Malfoy, Lockhart'ın duyamayacağı bir şekilde. "İsterdin, değil mi?" dedi Harry ağzının kenarıyla. Lockhart neşeyle Harry'nin omzuna bir şaplak attı.
"Yaptığımı yap yeter, Harry."
"Ne? Asamı mı düşüreyim yani?" Ama Lockhart onu dinlemiyordu.
"Üç, iki, bir, başla!"
diye bağırdı. Malfoy asasını hemen kaldırıp böğürdü.
"Serpensortia!"
Asanın ucu patladı. Dona kalan Harry, ucundan uzun, kara bir yılanın fırlayıp ikisinin arasında küt diye yere düşmesini, sonra da saldırmaya hazırlanmasını izledi. Kalabalık çığlıklar atarak hızla geri çekilip yer açtı. Harry'nin öfkeli yılanla göz göze, hiç kıpırdamadan duruşunun manzarasından çok hoşlandığı belli olan Snape, tembel tembel
"Kıpırdama, Potter,"
dedi.
"Ben onu hallederim. İzninizle,"
diye bağırdı Lockhart. Asasını yılana salladı. Büyük bir çatırtı duyuldu ve yılan yok olacağına 3 metre havaya uçup pat diye yere düştü. Fena hiddetlenmiş halde vahşice tıslayarak dosdoğru Justin Finch Fletchley'e doğru kaydı. Dişleri açıkta, vurmaya hazır, yeniden kafasını kaldırdı. Harry bunu ona neyin yaptırdığından emin değildi. Hatta bunu yapmaya karar verdiğinin bile farkında değildi. Bütün bildiği, bacaklarının sanki tekerlek üzerindeymiş gibi onu taşıması ve aptal gibi yılana bağırmasıydı. "Rahat bırak onu!" Ve mucize gibi anlaşılmaz biçimde yılan, gözleri şimdi Harry'de,
Kalın, siyah bir bahçe hortumu kadar uysal yere kıvrıldı. Harry korkunun içinden çıkıp gittiğini hissetti. Yılanın artık kimseye saldırmayacağını biliyordu. Ama nasıl olup da bildiğini açıklayamazdı. Başını kaldırıp sırıtarak Justin'e baktı. Justin'in rahatlamış ya da şaşkın olmasını bekliyordu. Hatta belki de şükran dolu. Ama kesinlikle kızgın ve korkmuş değil.
''Sen neyle oynadığını sanıyorsun?''
diye haykırdı Justin ve daha Harry bir şey söyleyemeden dönüp fırtına gibi salondan çıktı. Snape ilerledi. Asasını salladı. Yılan küçük bir kara bulut içinde kayboldu. Şimdi Snape bile Harry'e beklenmedik bir şekilde bakıyordu. Bu, kurnazca ve hesapçı bir bakıştı. Harry bu bakıştan hiç hoşlanmadı. Duvarlar boyunca yayılan uğursuz bir mırıldanmanın hayal meyal farkındaydı. Sonra birinin cübbesini arkadan çekiştirdiğini hissetti. Ron'un sesi kulağının dibinde ''Hadi'' dedi. ''Kıpırda gel hadi.'' Ron onu salondan çıkardı. Hermione de yanlarından bir koşu geliyordu. Onlar kapıdan geçerken iki taraftaki insanlar sanki bir şeyin bulaşmasından korkuyormuş gibi açıldılar. Harry'nin olup bitenler hakkında hiçbir fikri yoktu. Ron'la Hermione de onu boş Gryffindor salonuna sürükleyene kadar bir şey açıklamadılar. Sonra Ron Harry'i bir koltuğa iterek
''Sen mi çatalı alsın?''
dedi.
''Niye bize söylemedin?''
''Neyim ne?'' dedi Harry.
''Bir çatal az,'' dedi Ron.
''Yılanlarla konuşabiliyorsun.''
''Biliyorum. Yani bunu sadece ikinci kez yaptım. Bir seferinde hayvanat bahçesinde kuzenim Dudley'nin üzerine bir boğa yılanı salmıştım. Uzun hikaye. Ama bana Brezilya'ya hiç gitmediğini söylüyordu. Ve ben de böyle bir şey yapmaya niyet bile etmeden onu bir tür serbest bıraktım. Büyücü olduğumu öğrenmeden önceydi.''
''Bir boğa yılanı sana Brezilya'ya hiç gitmemiş olduğunu mu söyledi?''
diye zayıf bir sesle tekrarladı Ron.
''Ne olmuş?''
dedi Harry.
''Bahse girerim ki burada bir sürü kişi bunu yapabilir.''
''Ha, hayır, yapamazlar. Çok sık rastlanan bir yeti değildir. Harry, bu kötü.''
Kendini hayli kızgın hissetmeye başlayan Harry, ''Nedir kötü olan?'' dedi.
''Herkese neler oluyor? Dinle, eğer o yılana Justin'e saldırmamasını söylemeseydim.'' ''Ha, öyle mi dedin?''
''Ne demek istiyorsun? Sen de oradaydın ya, duydun beni.''
''Ben senin çatal dili konuştuğunu duydum. Hepsi bu.'' dedi Ron.
''Yılan dilinde konuştuğunu. Herhangi bir şey söylüyor olabilirdin. Justin'in paniğe kapılmasına şaşmamalı. Sanki yılanı onun üstüne salıyor gibiydin. Tüyler ürperticiydi, anlıyor musun?''
Harry ağzı açık ona baka kaldı.
''Başka bir dil mi konuştum? Ama fark etmedim. Bir dili konuşabildiğimi bilmeden nasıl konuşabilirim ki?''
Ron başını salladı. O da Hermione de birisi ölmüş gibi görünüyordu. Harry bu kadar korkunç olanın ne olduğunu anlamıyordu.
''Bana pis koca bir yılanın Justin'in kafasını koparmasına engel olmanın niye kötü olduğunu söylemek ister misiniz?'' dedi. ''Nasıl yaptığımın ne önemi var? Justin kafasız aravına katılmak zorunda kalmadıktan sonra.''
''Önemi var.'' dedi Hermione alçak sesle. ''Çünkü yılanlarla konuşmak Salazar Slytherin'in meşhur bir özelliğiydi. Onun için Slytherin binasının simgesi bir yılan.''
Harry'nin ağzı açık kaldı.
"Aynen," dedi Ron.
"Ve şimdi de bütün okul onun senin büyük büyük büyük büyük büyük deden falan olduğunu düşünecek."
"Ama değil," dedi Harry. Pek açıklayamadığı bir paniğe kapılmıştı.
"Bunu kanıtlaman zor olacak," dedi Hermione. "Bin yıl önce yaşamıştı. Nereden bilebiliriz ki? Belki de öyledir."
Harry o gece saatlerce uyanık kaldı. Dört direkli yatağının perdelerindeki bir aralıktan kule penceresinin önünde karın yağmaya başladığını seyretti ve merak etti. Salazar Slytherin'in soyundan geliyor olabilir miydi? Nereden baksanız babasının ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Dursley'ler büyücü akrabalarına ilişkin sorulara hep yasaklamışlardı. Harry alçak sesle çatal dilinde bir şey söylemeye çalıştı. Kelimeler gelmedi. Anlaşılan bunu yapmak için bir yılanla karşı karşıya olması gerekiyordu.
"Ama ben Gryffindor'dayım," diye düşündü Harry. "Bende Slytherin kanı olsa seçmen şapka beni buraya koymazdı."
"Ha," dedi beyninde melun küçük bir ses. "Ama seçmen şapka seni Slytherin'e koymak istedi. Hatırlamıyor musun?"
Harry öbür yana döndü. Ertesi gün bitki bilim dersinde Justin'e yılanı üstüne salmadığını, durdurduğunu açıklayacaktı. Yastığına bir yumruk atarak öfkeyle "Salak olmayan herkes bunu anlardı zaten" diye düşündü. Ne var ki ertesi sabah gece başlamış olan kar öyle sıkı bir tipiye dönüşmüştü ki sömestrin son bitki bilim dersi iptal edildi. Profesör Sprout adam otlarına çorap giydirip eşarp takmak istiyordu. Adam otlarının çabucak büyüyüp Mrs. Norris ile Colin Creevy'yi canlandırmaları önem kazandığı için bu netemali operasyonu kendinden başkasına emanet edemezdi. Harry, Gryffindor ortak salonundaki şöminenin yanında bunu dert edinirken Ron ve Hermione de boş derslerini büyücü satrancı oynayarak değerlendiriyorlardı. Ron'un fillerinden biri kendi atından şövalyesini düşürüp satranç tahtasının dışına çekerken öfkelenen Hermione,
"Tanrı aşkına Harry," dedi. "Madem senin için bu kadar önemli, git Justin'i bul öyleyse."
Harry ayağa kalktı ve portre deliğinden çıktı. Justin nerede olabilir diye düşünüyordu. Her pencerenin ardındaki iri, döne döne yağan kurşuni karlar yüzünden şato, gündüzleri normalde olduğundan daha karanlıktı. Harry titreyerek derslerin yapıldığı sınıfların yanından geçti. İçeride neler olduğunu kolladı. Profesör McGonagall, seslerden anlaşıldığına göre arkadaşını porsuğa dönüştürmüş birine bağırıyordu. Bir göz atma isteğine karşı koyan Harry, Justin bu boş derste belki de eksik bir ödevi tamamlıyordur diye düşünerek önce kitaplığa bakmaya karar verdi. Gerçekten de bitki bilimde olması gereken bir grup Hufflepuff'lı kitaplığın arkasında oturuyordu. Ama çalışıyor gibi bir halleri yoktu. Sıra sıra yüksek kitap rafları arasından geçen Harry, onların kafa kafaya vermiş, besbelli ilginç bir sohbete daldıklarını görüyordu. Justin'in aralarında olup olmadığını göremiyordu. Tam onlara doğru yürüyordu ki söyledikleri bir şey kulağına çarptı ve görünmezlik bölümüne gizlenip dinlemeye başladı.
"Her neyse," diyordu topluca bir çocuk. "Justin'e bizim yatakhanede saklanmasını söyledim. Yani eğer Potter onu bir sonraki kurban olarak seçmişse, bir süre ortada görünmese iyi eder. Tabii Justin Potter'a Muggle ana babadan doğma olduğunu ağzından kaçırdı kaçıralı böyle bir şeyin olmasını bekliyor. Justin ona düpedüz Eton'a kaydolduğunu söylemiş. Bu ortalıkta dolaşan Slytherin varisine söylenecek türden bir şey değil ha?"
Sarı örgülü bir kız endişeyle,
"Yani kesinlikle Potter'dır diyorsun. Öyle mi Ernie?"
dedi. Topluca çocuk ağırbaşlı bir şekilde,
"Hena," dedi. "O bir çatal ağız. Herkes bunun kara bir büyücünün işareti olduğunu bilir. Sen hiç yılanlarla konuşabilen doğru dürüst birini duydun mu? Slytherin'in kendisine de çatal dilli derlermiş."
Bunun üzerine epeyce bir mırıldanma oldu ve Ernie devam etti.
"Duvarda ne yazdığını hatırlamıyor musunuz? Varisin düşmanları, kendinizi kollayın. Potter'la Filch arasında bir kapışma oldu. Hemen ardından bir baktık, Filch'in kedisine saldırılmış. O birinci sınıf öğrencisi Creevy, Quidditch maçında pozisyonu kızdırıyordu. Çamurda yatarken fotoğrafını çekiyordu. Hop, bir bakıyoruz, Creevy'ye saldırılmış."
Hena pek emin olmadan, "Ama hep öyle hoş görünür ki," dedi. "Ve biliyorsunuz, kim olduğunu bilirsin, seni yok eden de o. Yani o kadar da kötü olamaz, değil mi?"
Ernie sesini esrarengiz bir şekilde alçalttı. Hufflepuff'lar ona daha fazla yaklaştılar. Harry de Ernie'nin ne dediğini duymak için daha yakına geldi.
"Kimse kim olduğunu bilirsin senin saldırısından nasıl sağ çıktığını bilmiyor. Demek istediğim, bunlar olduğunda o bir bebekmiş. Paramparça olmalıydı. Böyle bir lanetten ancak sahiden güçlü bir kara büyücü kurtulabilir."
Sesini daha da alçaltıp neredeyse fısıltı düzeyine indirdi.
"Belki de kim olduğunu bilirsin sen, onu sırf bu yüzden öldürmek istedi. Onunla rekabet edecek bir başka karanlık lord istemiyordu. Merak ediyorum, acaba Potter başka nasıl güçler gizliyor?"
Harry daha fazla dayanamadı. Yüksek sesle boğazını temizleyerek kitap raflarının ardından çıktı. Eğer bu kadar kızgın olmasa karşısındaki manzarayı komik bulurdu. Hufflepuff'ların her biri sanki onu görür görmez taşlaşmış gibi davranıyordu. Ernie'nin ise yüzünün rengi çekilmişti.
"Selam," dedi Harry. "Justin Finch Fletchley'i arıyordum."
Hufflepuff'ların en çok korktukları şey başlarına gelmişti. Hepsi korkuyla Ernie'ye baktı. Ernie titrek bir sesle, Onu neden arıyorsun?" dedi.
"Duella kulübünde yılanla aslında ne olduğunu ona anlatmak istiyordum."
Ernie beyaz dudaklarını ısırdı. Sonra da derin bir nefes alıp "Hepimiz oradaydık," dedi. "Ne olduğunu gördük.
Öyleyse ben onunla konuştuktan sonra yılanın geri çekildiğini fark ettiniz, değil mi?"
Ernie konuşurken titrediği halde inatla "Ben sadece," dedi, "senin çatal dili konuştuğunu ve yılanı Justin'e doğru kovaladığını gördüm."
"Ben yılanı ona doğru kovalamadım," dedi sesi öfkeyle titreyen Harry. "Ona dokunmadım bile."
"Kılı kılına kaçtı," dedi Ernie. "Ve aklına garip şeyler geliyorsa eğer," diye telaşla ekledi. "Sana 9 cadı ve büyücü kuşağında geriye doğru ailemin izini sürebileceğini, kanımın herkesinki kadar saf olduğunu söyleyebilirim yani."
Harry şiddetle, "Ne tür kanın olduğu umurumda bile değil," dedi.
"Muggle ana babadan doğanlara niye saldıracakmışım ki?"
Ernie hemen,
"Duyduğuma göre birlikte yaşadığın muggle'lardan nefret ediyormuşsun," dedi.
"Dursley'lerle birlikte yaşayıp da onlardan nefret etmemek mümkün değil. Senin denemeni görmek isterdim."
Gerisin geri dönüp hışım gibi kitaplıktan çıktı. Böylece de büyük bir büyü kitabının yaldızlı kapağını parlatan Madame Pince'in ona kınayıcı bir bakış atmasına yol açtı. Harry koridordan yukarı doğru sarsak sarsak yürüdü. Nereye gittiğinin bile farkında sayılmazdı. Öylesine öfkelenmişti. Bunun sonucunda da çok büyük ve sert bir şeye çarpıp sırt üstü yere serildi. Yukarı bakarak
"Ah, selam Hagrid," dedi.
Hagrid'in yüzü yünlü, karla kaplı bir yün başlıkla tamamen gizlenmişti. Ama gene de ondan başkası olamazdı. Çünkü köstebek kürkü paltosuyla neredeyse bütün koridoru dolduruyordu. Muazzam, eldivenli ellerinin birinden ölü bir horoz sarkıyordu. Konuşabilmek için başlığını çıkartarak
"İyi misin Harry?"
dedi.
"Niye derste değilsin?"
"İptal oldu," dedi Harry ayağa kalkarak. "Sen burada ne yapıyorsun?"
Hagrid ölü horozu havaya kaldırdı.
"Bu semestr öldürülen ikinci horoz,"
diye açıkladı.
"Ya tilkiler ya da bir kanemen kara ayı. Kümeste büyü kullanmak için müdürün izni gerek."
Kalın, karla kaplı kaşlarının altından Harry'e daha dikkatle baktı.
"İyi olduğundan emin misin? Kızmış ve sıkılmış gibi bir halin var."
Harry ona, Ernie ile diğer Hufflepuff'ların kendisi hakkında söylediklerini tekrarlamaya dayanamadı.
"Hiçbir şey yok," dedi. "Gitsem iyi olur Hagrid. Bundan sonra biçim değiştirme dersi var. Benim de kitaplarımı almam gerek."
Kafası hala Ernie'nin onun hakkında söylediklerinde yürüyüp gitti. Justin, Potter'a Muggle ana babadan doğma olduğunu ağzından kaçırdı kaçıralı böyle bir şeyin olmasını bekliyor. Harry merdivenlerden yukarı ayaklarını vura vura çıktı ve bir başka koridoru döndü. Çok karanlıktı. Gevşemiş bir pencere camından içeri giren kuvvetli, buz gibi hava cereyanı meşaleleri söndürmüştü. Geçidin yarısına gelmişti ki yerde yatan bir şeye takılıp tepe üstü uçtu. Gözlerini kısıp neye takıldığına bakmak için döndü ve ona sanki midesi eriyip bitmiş gibi geldi. Justin Finch Fletchley, kas katı ve soğuk, yerde yatıyordu. Yüzünde bir şok ifadesi donup kalmıştı. Gözleri boş boş tavana bakıyordu. Hepsi de bu değildi. Onun yanında başka biri vardı. Harry'nin gördüğü en tuhaf manzara. Bu artık inci beyazı ve şeffaf değil, kara ve dumanlı olan neredeyse kafasız Nick'ti. Yerin 15 santim yukarısında hareketsiz ve yatay durumda duruyordu. Başı yarı yarıya düşmüştü ve yüzünde de Justin'inkinin tıpatıp eşi bir şok ifadesi vardı. Harry ayağa kalktı, hızlı hızlı nefes alıyordu. Kalbi kaburgalarının üstünde trompet çalıyor gibiydi. Çaresizlik içinde ıssız koridorun başına sonuna baktı ve iki bedenden olabildiğince hızla uzaklaşan çizgi halinde örümcekler gördü. Duyulan tek ses her iki taraftaki sınıflardan gelen alçak perdeden öğretmen sesleriydi. Koşabilirdi. Kimse de onun burada olduğunu bilmezdi. Ama ikisini orada öyle yatarken bırakamazdı. Yardım bulmalıydı. Bununla bir ilgisi olmadığına kimse inanır mıydı acaba? Orada panik halinde dururken hemen yanında bir kapı gümbürtüyle açıldı. Hortlak Pills ok gibi dışarı fırladı.
"Hey, işte küçük kaçık Potter,"
diye gevrek gevrek güldü Peeves. Yanından geçerken de Harry'nin gözlüğünü düşürdü.
Potter neyin peşinde? Potter niye sinsi sinsi?
Peeves havada attığı taklanın ortasında durdu. Tepe üstüyken Justin ve neredeyse kafasız Nick'i görmüştü. Hop diye doğruldu. Ciğerlerini doldurdu ve daha Harry onu durduramadan feryadı bastı.
Saldırı! Saldırı! Bir saldırı daha! Ölümlüler de emniyette değil, hayaletler de! Kaçın! Canınızı kurtarın! Saldırı!
Pat pat pat. Koridorda birbiri ardınca kapılar açıldı. İnsanlar dışarı uğradı. Birkaç uzun dakika boyunca öyle bir karışıklık sahnesi meydana geldi ki Justin ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İnsanlar da neredeyse kafasız Nick'in içinde duruyorlardı. Harry, öğretmenler öğrencilere susun diye bağırırken kendini duvara yapışmış buldu. Profesör McGonagall koşarak geldi. Arkasında sınıfı vardı. Birinin saçı hala siyah beyaz çubukluydu. Asasını şiddetle çatırdattı. Sessizlik sağlandı. O da herkese sınıflarına gitmelerini emretti. Ortalık henüz durulmuştu ki Hufflepuff'la Ernie soluk soluğa sahneye çıktı. Parmağını dramatik bir edayla Harry'e doğru uzatarak yüzü bembeyaz haykırdı.
İki elin kızıl kanda yakalandın.
Profesör McGonagall sertçe "Bu kadarı yeter, Macmillan," dedi. Tepede şimdi hain bir ifadeyle sırıtan Peeves sağa sola hoplayarak sahneyi inceliyordu. Peeves her zaman kaostan hoşlanırdı. Öğretmenler Justin'le neredeyse kafasız Nick'in üstüne eğilip onları incelerken Peeves bir şarkıya başladı.
Ah Potter, seni katır. Ah sen neler yaptın. Öğrencileri öldürdün de bunu marifet sandın.
Profesör McGonagall havlarcasına "Yeter artık Peeves," dedi. Peeves de Harry'e dilini çıkararak bir anda geriye gitti. Justin, Profesör Flitwick ve astronomi bölümünden Profesör Sinistra tarafından hastane kanadına taşındı. Ama kimse neredeyse kafasız Nick için ne yapacağını bilemiyor gibiydi. Sonunda Profesör McGonagall havada koca bir yelpaze yaptı. Bunu da neredeyse kafasız Nick'i merdivenlerden yukarı sürükleme talimatıyla Ernie'ye verdi. Ernie de bunu yaptı. Sessiz, kara bir hovercraftmış gibi Nick'i yelpazeleyip götürdü. Böylece Harry ve Profesör McGonagall baş başa kaldılar. "Buradan, Potter."
"Profesör," dedi Harry hemen. "Yemin ederim ki ben..."
Profesör McGonagall kısaca "Mesele benim elimden çıktı, Potter," dedi. Sessizce bir köşeyi döndüler. Profesör McGonagall büyük ve son derece çirkin bir hayvanı resmeden oluk ağzının önünde durdu.
"Limon şerbeti," dedi.
Besbelli bu bir parolaydı. Çünkü hayvan birden canlandı ve arkasındaki duvar yarılırken kenara zıpladı. Harry neler olacağından korksa bile şaşmaktan kendini alamadı. Duvarın gerisinde kıvrıla kıvrıla yukarı çıkan ve bir yürüyen merdiven gibi sarsıntısız yükselen basamaklar vardı. O ve Profesör McGonagall merdivene binerlerken Harry duvarın arkalarından kapandığını duydu. Daireler halinde gittikçe daha yukarı çıkarak yükseldiler. Ve sonunda birazcık başı dönen Harry ileride pırıl pırıl meşe bir kapı gördü. Üzerinde kartal başlı, kanatlı aslan şeklinde pirinç bir tokmak vardı. Nereye götürüldüğünü anladı. Burası Dumbledore'un yaşadığı yer olmalıydı.